İpek Yolu. Hoş geldiniz TGRT FM'de Öğle Sonrası'nda. Yine sizinle birlikteyiz. Güzel geçmesini diliyoruz. Öğle sonranızın sağlık, huzur ve mutlulukla dolu olsun. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle. Ben Hülya. Az sonra Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. Bugün yine keyifli, güzel bir İstanbul sohbeti bizi bekliyor. Geçmişe döneceğiz sizinle. Sadece İstanbul demeyelim. Güzel bir tarih sohbeti. İstanbul merkezli. İstanbul'dan hareketle yola çıkıyoruz ama o gün laf nereye giderse, rüzgar ne tarafta eserse bizim rotamızda aslına bakarsanız öyle belirleniyor. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, bugün arşivleri konuşacağız, Osmanlı arşivlerini. Arşiv deyince ilk anda aslına bakarsanız bir tarihçinin sahip olması gereken bir özellikten de bahsediyoruz, değil mi?
Arşiv deyince herkesin aklına eski evraklar, mahzenlerde, rutubetli küflü mahzenlerde saklanan, bir taraflarını hayvan kesmiş, bir tarafını rutubet yemiş, değişik kağıtlara basılmış, sararmış evraklar geliyor. Ama arşiv aslında çok umumi bir tabir. Bir yerin, bir evin arşivi olur. O evdeki evrakların, efendim, metinlerin, kitapların saklandığı bir yer olur. Bir şirketin arşivi olur. Oradaki gelmiş geçmiş bütün dosyalar, yazışmalar orada tutulur. Bir müessesenin arşivi olur. Bir fakültenin arşivi olur. Bir de devletin arşivi olur. Devlet kurulduğundan itibaren pek çok iş yapmış. Tabii devletin şöyle bir hususiyeti var, yapılan işlerin hepsinin yazıya bağlanması lazımdır. Çünkü bir kaide var eski Türklerde, il gider, töre kalır. Devletler kalır, hükümetler gelir gider, devletleri idare edenler gelir gider. En uzun süre başta da kalsa hükümdarlar gider, sadrazamlar gider, vezirler gider, bakanlar gider, başbakanlar gider. Hakimler gider, valiler gider ama devlet kalır. Bir kere devletin yaptığı bir iş, onu yapan adam gittikten sonra değişmez, silinmez, iptal edilmez. O varlığını devam ettirir. Onun için bunu mutlaka kayıt altına alınması lazım. Kayıt altına alınmayan bir şeyin sonraki yıllarda ispatlanması ve esas alınması mümkün değil. Eskiden hakimler davalara sözlü bakıyorlardı. Davası olan gidiyordu hakimin huzuruna, şikayet ediyordu. Davasını söylüyordu. O da işte karşı taraf çağrılıyor. İki taraf çağrılmadan zaten dava olmaz. Yoksa o hukuki beyan olur, istişare beyan olur. Karşı taraf çağrılır, gelmezse zorla getirilir. İşte derler ki senin için bu böyle böyle söylüyor.
Yüzüne söylenecek.
Mutlaka yüzüne söylenecek. Onlar teşkili tarafeyn derler eskiden. Tarafların teşkil edilmesi. Böyle olmazsa mahkeme olmaz. Karşı taraf gelmeden mahkeme olmaz.
Gıyabında olmuyor yani.
Yok, o hukuki mütalaa olur. Şimdi ben bir avukata giderim, sorarım. Derim ki efendim benim böyle bir alacağım var, ne yapabilirim? O der ki şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin. Buna benzer. Yoksa
şimdi de mi böyle?
Şimdi de böyle.
Ama yoksa gelmiyorsa, bulunamıyorsa.
Bulunamıyorsa, gelmiyorsa zorla getirilir. Bulunamıyorsa gıyabında muhakeme yapılır. Onun da eskiden usulü şudur. Yerine bir adam tayin ederler. Şimdi bu ceza da avukatları gibi. Hani kimsesi olmayanlara avukat tayin ediyor. Ya, daha doğrusu fakirlere ve avukat olmayanlara hükümet barodan avukat tayin ediyor. Onun gibi birisi tayin edilir. Onun davasını onun yerine bakar. Buna gıyabda muhakeme de böyle. Buna vekili musahhar derler. Kendisini destekleyen vekil demek. Yoksa gıyapta olmaz normal şartlarda. Adama derler ki senin karşı tarafa bak böyle bir davası var, böyle bir iddiası var. Ne diyorsun sen bu işe? O da der ki doğru söylüyor. Tamam o zaman mesele yok. Yok böyle değil der. Yok ben ona borçlu değilim. O zaman döner karşı tarafa ispatla.
İddiada bulunan ispatlamak zorundadır.
İddia eden ispatlamak. O da der ki senedin var, şahidin var. Getir bakalım şahitlerini, senetlerini. Getirir. Ne diyorsun der karşı tarafa sorar. Karşı tarafa der ki efendim bunlar sahte. Bu imza benim değil. Bu senet başka senet. Şahitler yalancı veya bu mevzuyla alakaları yok. Hadi bu sefer mahkeme bunları araştırır. Yazı doğru mu? İmzanın mı? Şahitler güvenilir mi? Bunları araştırır mahkeme ve sonra bir hüküm verir. Bu hüküm mahkemenin defterine yazılır.
Ne zor bir şey.
İlk zamanlar yazılmazdı. Hükmettim der sana. Sen buna borcunu öde. Ödemiyor. Yani hemen polis çıkar. Borcu zorla ona ödettirirler. Bir gün Mısır kadısı o zaman Halife Muaviye zamanında Süleym bin Itır. Bir dava gelmiş önüne. Allah Allah demiş ya. Ben bu davayı bir yerden hatırlıyorum. Zeki adam. Şu şöyle mi bu böyle mi? Meğer davayı daha önce hakime getirmişler. Bakın işleri silmemiş. Biraz bekleyip bir daha getirmişler. Acaba bu sefer lehimize bir hüküm çıkar mı diye.
Nasıl olsa kayıt yok.
Demiş ben bu davaya baktım. Davayı reddetmiş. Ve bundan sonra gördüğü bütün davaları bir sicile kaydetmiş.
Şahsen.
Sonra hükümetlerin hoşuna gitmiş bu. Bütün kadılar arasında yayılmış ve hükümet bütün kadıların böyle kayıt tutmasını emretmiş. Yine Hazreti Ömer zamanında İran fethedildi. İran'da çok ciddi bir devlet teşkilatı var. Her şey yazıya geçiliyor, kayda geçiriliyor. Hazreti Ömer bu sistemi aynen o İslam devletine adapte ettirdi. Ve her şey dedi yazıya girsin. Her şey. Ne yazışmalar, çizişmeler, fermanlar, emirnameler her şey yazılsın. Hatta tarih de onun zamanındadır. Bir mektup geldi Basra valisinden. Şüphe ettiler tarihinden. Ondan sonra emretti. Bundan sonra dedi yazılmış bütün evraklara tarih konacak. İlk defa tarih, hicri tarih Hazreti Ömer zamanında başlamıştır. Yani ilk defa resmi kayıtlara, evraklara tarih atılması usulü. Yanlış anlamayın. Hicri takvim Hazreti Peygamber'in hicretiyle başlar.
Yok hayır şunu
ama
sormaya hazırlanıyorum.
Ama tatbiki Hazreti Ömer zamanında
yüzümdeki ifade ondan değil aslında. Kalabalıklaştıkça, sosyalleştikçe, ihtiyaç duyuldukça yeni uygulamalar da geliyor elbette.
Bu umumun faydası için, insanların faydası için gerek sizin aklınızda bulduğunuz, gerek tecrübelerle gördüğünüz, gerek müşahede ettiğiniz etraftan bu Bizans adeti olabilir, İran adeti olabilir, bunun hiç Habeşistan adeti olabilir fark etmez. Bu adetler alınmış ve ortaya yeni bir devlet teşkilatı. Bu bütün devletler için böyledir. İşte İslam devletinin arşivi Hazreti Ömer zamanında tutulmaya başlandı. Hazreti Ömer nüfus sayımı yaptırdı. Hazreti Peygamber de yaptırmıştı. Bu nüfus sayımını defterlere kaydettirdi. Herkesin memleketini, vazifesini, hasta olup olmadığını yazdırdı. Ona göre maaş verecek devletten. Ona göre askere alınacak. Bunları yaptırdı. Tabii Roma'da ciddi bir kayıt usulü vardı. Romalılar yazışmalarını mümkün mertebe kayıt esasına tabi tutarlardı. Bu arşivler tabii çok harap olmuş olmakla beraber tek tük vesikalar günümüze intikal etmiştir. Doğu'da, Türkistan'da Uygurların böyle arşivleri var. Yani devlet arşivi bir devletin kalbidir, hafızasıdır. Bu söz daha doğru, hafızasıdır. Bu evraklar olmadığı zaman siz o işin olup olmadığını nereden ispatlayacaksınız?
Hele de birkaç kuşak geriye doğru gittiğinde.
Mesela anlatırlar Hazreti Peygamber zamanında Hazreti Peygamber Filistin bir gün fethedilecektir. Orada şöyle bağlar var, şöyle bahçeler var deyince Temim İdari isminde Hazreti Peygamber'in arkadaşlarına demiş ki ya Resulallah orada bana bir bahçe ikta et demiş. İkta etmek hizmeti karşılığında bir kimseye arazi vermek demek. O kişi oraya eker biçer ve gelirini alır, devlete de vergi öder ama toprak yine devletindir. Hazreti Peygamber de sana oradan bir bahçe ikta ettim. Bunu yazın efendim demiş. Size Allah gecinden versin. Ömrünüz kalmazsa buna kimse inanmaz demiş. Yazın belge buyurmuş. Istemiş. Evet, Temim-i Dari'ye yazın demişler. Belge onu, o belge yakın zamana kadar Temim-i Dari'nin soyundan gelenlerin elindeydi. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Görenleri ben seyahatnamelerde okudum. Yani hafıza nasıl bir insan için çok mühimdir? Hatırlamadığınız zaman evinizin yolunu hatırlamadığınızı düşünün. Yani hafızayı biraz şöyle geniş düşünürseniz, en yakınlarınızı hatırlamadığınızı düşünün. Bunlar hatta bir psikolojik hastalık olarak değerlendiriliyor. Hafızanın zayıflığı insanın işlerini çok sıkıntıya sokar. Aldığını, verdiğini, borç verdim, hatırlamıyorum ne kadar verdim. Aldım, hatırlamıyorum ne kadar verdim. Yazmak bu işi kurtarıyor. Onun için derler ki hatırdan çıkar, satırdan çıkmaz. İlim, bilgi bir avdır. Yazmak onu bağlamak demektir. Avı bağlamak yoksa kaçar.
Size ait kaçar. Evet. Olur.
İşte onun için devletler, büyük devletler her zaman resmi muamelelerini yazılı esasa bağlamayı yerinde görmüşler.
Şimdi bir sorun var. Tabii yazıyorsunuz ama yazdığınızı korumak ve sonraki nesillere aktarmak çok da kolay bir şey değil.
Değil.
Şimdiki teknoloji yok. Okuma yazma bilenlerin sayısı zannettiğimiz kadar çok değil belki. Belki onu hani yazmaktan zor olanı muhafaza etmek.
Evet, yazmak da zor çünkü kağıdın çok bol olmadığı zamanlardan bahsediyoruz. Evet, Osmanlılar zamanında bol ama ondan önce az. Yazı yazmayı bilen insan sayısı çok az. Bir de devlet hizmetlerinde yazı yazanların biraz güvenilir olması aranıyor. Yani gayrimüslimlerden mesela bir katip çalıştırırmış da vali Hazreti Ömer'i ikaz etmiş yani tamam yani ama gayrimüslimin bir ön yargısı var. Belki bir bazı şeylerde kendi dinini kayırarak bize hıyanet edebilir bunlara dikkatli ol demiş yani.
Ne yazdığını bilmiyorsunuz sonuçta okuyabilecek.
Ne okuduğunu bilmiyorsunuz. Size bir mektup geliyor yanınızdaki. Şimdi insanların bu garibine gidiyor ama eskiden krallar, beyler, paşalar okuma bir yazma bilmezlerdi. Çok az kişi bilirdi. Okuma yazma bilen birini tutar. Şimdi bu yalan olabilir, yanlış okuyabilir. Nitekim buna dair şeyler var. Yani doğru okumadığından şüpheleniyor. Mesela Hazreti Peygamber'e mektuplar geliyordu. Hazreti Peygamber ona şuna buna okutuyordu. Süryanice. Çünkü Süryanice o zaman çok yaygındı. Bizans toprağında Süryanice, burada Persçe konuşuluyor. Sahabelerine emretti. O çevre dilleri öğrenmelerini. Mesela işlerinden bir tanesini Süryanice öğrenmeyi emretti. 15 günde öğrendim diyor. 15 gün. Ben o zaman çok şaşmıştım. Fakat sonra hızlı öğretim metotlarıyla dil öğrenme şeylerini görünce dedim ki bu şaşılacak bir şey değil.
Ya tabii o zaman kullanılan kelime sayısının yazı zihninde çok olduğunu da zannetmiyorum. Tabii.
Mektupları onu okuturdu Hazreti Peygamber. Habeş dili öğrettirdi, Rumca öğrettirdi, Persçe öğrettirdi. Böylece güvenilir kimseler gelen mektupları okuturdu. Şimdi bunların saklanması tabii bir mesele. Çünkü o zaman şimdiki gibi imkanlar yok. Bir de harpler, dartlar sebebiyle, yangınlar sebebiyle bu arşiv vesikalarının mükemmel bir şekilde korunması mümkün değil. Nitekim şu anda günümüzde ne İslam Devleti'nin ne Osmanlı Devleti'nin doğrusu arşiv elimizde değil. İslam Devleti'nin hiçbir şeyisi elimizde değil. Yani Hazreti Peygamber'den, Hazreti Ömer'den kalma çok az şey günümüze intikal etmiştir. Hazreti Peygamber devrine ait Musaflardan bile ki Hazreti Osman devrine ait birkaç tanesinin parçası elimizdedir. Hazreti Peygamber'in mektuplarından ki çok mektup yazdığını biliyoruz. Bir tanesi günümüze intikal etmiştir. Şimdi hal böyle olunca saklamanın ne kadar zor olduğunu siz tahmin edin. Osmanlı Devleti'nin en eski vesikaları Fatih Sultan Mehmet devrinden itibarendir. Ve Hazreti II. Murat, özür dilerim. II. Murat'tan itibaren onun babası. Çünkü Timur Anadolu'yu işgal ettiği zaman Bursa ateşe verildi, Osmanlı başşehri. Ve devlet arşivi Bursa'daydı. Yani Edirne fethedilmiş olsa bile Bursa yine bir eski başşehir hüviyetini muhafaza ediyordu. Devlet arşivi yandı. Ve ondan dolayı eskiye ait hiçbir şey yoktur elimizde.
Yani
Sultan II. Murat'tan öncesine ait, Osmanlılara ait hiçbir resmi vesika günümüze intikal etmemiştir.
Hatta kuruluş tarihiyle ilgili ve yeriyle ilgili de bir takım soru işaretleri.
Tabii problemler bundan kaynaklanıyor. Evet. Tabii bunları biz nereden öğreniyoruz? Hiçbir şey yok değil. Yani o zaman yazılmış bir takım mektuplar, vesikalar var. Bu vesikaları tarihçiler naklediyorlar. Yani kopyasını biliyoruz. Yani onları biliyoruz ama aslı elimizde değil. Yani paralar var tabii, muhafazası daha kolay olduğu için. Orhan Gazi'ye ait gümüş para uzun yıllar ilk Osmanlı parası olarak bilindi. Daha sonra Osman bir Erdungurul, Ertuğrul'un Osman adına basılmış bir gümüş para bulundu. Yani onlar tamam ama onun dışında bir şey yok. İşte bu rutubet, yangın, işgaller bunlar bu arşiv vesikalarının günümüze intikal etmesine mani olmuş. Bunları korumak için o zaman şimdiki gibi metal işlemesi yok, kasalar yok, mahzenler. Taş mahzenler yaptırılmış, işte yangına karşı muhafazalı, yer altında olduğu için her önüne gelenin girip çıkamayacağı ama buralarda rutubet sebebiyle ve unutulmuşluk sebebiyle çok evrakın kaybolmasına sebebiyet vermiş.
Rutubet zaten kaybolmasa bile erimesine yol açıyor.
Bir müddet sonra unutuluyor orası, çöküyor, giriş çıkışı kalmıyor ve böylece zaman zaman Mısır'da ve başka yerlerde böyle evraklar bulunuyor. Bu zamana kadar intikal etmesi de şeyden, bulunduğu yerde öyle bir yıkıntı oluyor ki saklandığı yerde hiçbir rutubet kalmıyor.
Yoksa
ondan dolayı o evrak günümüze kadar intikal. Yakın zamanda mesela Mısır'da öyle bir İncil parçaları bulundu, parşömene yazılmış. Bunların konulma sebebi budur.
Bir parşömen ya da deriye yazılmış olanlar daha uzun süre
daha
kalabiliyor.
Daha dayanıklı kağıda göre elbette. Hı. Yani kağıt, parşömen ve papirüs. Hı hı. Üç tane mühim yazı ve deri şeysi vardır, malzemesi vardır. Bunun dışında tabii taşa yazılanlar, tahtaya yazılanlar var ama demire yazılanlar var ama bunlar da zamanın aşındırmasına karşı koyamamışlar. Nice mezar taşları, nice kitabeler zamanın rüzgarın yağmurdan aşınmış, hele açıkta olduğu için. Yani saklamak bir hayli zor. Mezopotamya'da arşiv vesikalarının demire yazıldığını biliyoruz. Demir ve taş tabletlere yazıldığını biliyoruz. Bu tabletler bir takım kazılarda ortaya çıktı. Ve içinde çok enteresan vesikalar var. Yani alışveriş vesikaları var, mahkeme kararları var, fermanlar var, kanunnameler var. Yani o zaman bunları çözüldü tabii çivi yazısı. Şu anlaşıldı ki bundan 4000 sene önce de insan aynı insanmış. Hatta bir tanesi de karı koca arasında münakaşa var. Kayınvalidesinden şikayet ediyor falan.
Yani, birinde bir alışveriş listesi, bir pazar listesi var. Pazar listesinin tablete yazılması son derece enteresan gelmişti bana.
Yani çok hayat aynı birlik. Hayat, insanların beklentileri aynı beklentiler. Yani çok ufak tefek şeyi kaldırdığınız zaman 4000 yıl önceki hayatla şimdiki hayatımız arasında çok da bir fark yok. Neden? Çünkü hayatın ana unsuru olan insan aynı insandır. Evet. İnsanda bir değişiklik yoktur. İnsanda bir evrim yoktur. Her şey değişir ama insan aynı kalır.
Yani kuyumuz suyumuz belki bu, çevreye göre
o ayrı değişiyor. Ama ilerleme, farklılaşma yoktur. Yani mutlaka genetik, çevre ama farklılaştırır ama insan aynı insandır. Yaratıldığından bu yana insan aynı insandır. Düşünün ki ilk insanın oğlu bir peygamber oğlu olduğu halde erkek kardeşinin karısını kıskandığı için erkek kardeşini öldürmüş. Şimdi ben 3. sayfa haberlerinde bunların benzerlerini okuyorum. Yani bunu ilk yapan bilmediği halde yapmış. Şimdi bu insanlar bunu bildiği halde yapıyorlar. Enteresan. Demek ki değişen bir şey yok.
Doğru söylüyorsunuz. Değişen böyle baktığınızda öyle hakikaten.
Bu enteresan bir şeydir.
Tabii insanın en değiştirilemeyen tarafı hırsı herhalde. Evet. Ve bu sözünü ettikleriniz de hep o hırstan kaynaklandığı için törpülenemiyor bir türlü.
Ve bu hırs insan ölene kadar çıkmaz. İnsanı en son terk eden karakter bu hırstır diyorlar. Arzu, istek. En son o terk eden. Dikkat edin. Ölmekte olan insanın yanında bulunduysanız veya çok yaşlıların yanında bulunduysanız yanındakilerin hep emrederler. Hep kendilerini dünyanın merkezi olarak görürler. Bunun da biraz yaşlılıkla, hastalıkla alakası var ama işte yaşlılıkta insan çocuklaşır. Çocuklaştığı zaman da otokontrolünü kaybettiği için hakiki karakterler ortaya çıkar. İşte bütün insanda ortak olan az veya çok hubbucah denilen bu hırs, bu arzu, dünyaya karşı bağlılık, herkese emretmek, ben ne dersem onu yapayım, bu insanı en son terk eden huydur. İşte bu böyle yaratılmış insan. Kendini dünyanın merkezi olarak görüyor. İşte bütün bu peygamberler, ahlaki sistemler, mukaddes kitaplar, hepsi kanunlar, hep insandaki bu hırsı, kendini beğenmişliği bir miktar tolere edebilmek, en azından başkalarını bunun zararından koruyabilmek için gelmiş.
Size de tuhaf gelmez mi? Dünyanın merkezi zannediyoruz kendimizi ama dünya belki de hiçbir şeyin merkezi değil.
Tabii dünya değil. Neyin merkezidir ki? Yani kainatı düşündüğünüz zaman sonsuz diyoruz. Tabii ki sonsuz değil ama sonsuz gibi yani. Sonu bilinmeyen manasında sonsuz. Bunun içindeki dünya nedir? Bu dünya ne kadar büyük? Bunun içinde biz neyiz? Ve biz bugün varız, yarın yiyoruz. En fazla yaşayan 100 yıl yaşıyor. Dünyanın ömrü 315 bin sene. Daha doğrusu insanlığın ömrü 315 bin sene. Dünya milyarlarla izah ediliyor. Şimdi bu böyle bir yerde insanın ne kıymeti var? Ama buna rağmen bunu bildiği halde insan Muhittin Arabi diyor ki Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar dünya üzerine gelmiş geçmiş insan sayısı 10 üzeri 123'tür. Bu şu demek, ve matematiğim çok iyi değil ama yer, gök, dağ, taş hep insan demek. Mezar yani. Her taraf. İmam Gazali bir hikaye anlatır. İki arkadaş kavga ediyorlarmış. Bayağı kıyasıya. Duvardan ses gelmiş. Bakmışlar, duvar konuşuyor. Duvardaki demiş ki ben bir padişahtım demiş. Öldüm. Toprağımdan demiş testi yaptılar. Yıllarca testi işte, su taşıdılar benim üzerimde. Sonra kırıldım. Beni buraya duvarın üzerine kiremit olarak koydular. Bakın benim halime diyor. Yani ruhu demek ki ruh bedeni tahallük ediyor. Konuşuyor. O aklıma geldi. Yani insan böyle. Ama buna rağmen dedi, yani buna rağmen bir de insan ne kadar acizdir. Hasta olduğu zaman düşün insanı. Basit bir soğuk algınlığını düşünün. Elimi kaldıracak halim yok. kolumu kaldırıp bakacak halim yok. En sevdiğiniz şey olsa yiyemiyorsunuz. En sevdiğiniz yer olsa gözünüz görmüyor. En sevdiğiniz insan gelse kalkamıyorsunuz. Siz tahammül edemiyorsunuz. Buna rağmen insan kendini dünyanın merkezi görüyor. Şaşılacak yer de burasıdır.
Evet, evet. Galiba o içimizdeki ego dünyası evet. Evrenden bile büyük. Öyle görünüyor. Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buradayız. Ekran buraya, ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Arşivleri konuşuyoruz. Osmanlı Arşivi Bursa'daki yangından sonra ciddi bir hasar gördü ve ondan sonra artık daha farklı bir arşivcilik anlayışı da söz konusu oldu. Kütüphaneler mesela toplumların ciddi arşivleri bütün yazılı kaynaklarda, eserlerde bir yer işgal edilse bile kütüphanelere çok dokunulmadığını
emir veriliyor. Çünkü emir veriliyor. Çünkü oradaki kütüphaneler orayı işgal edenlerin de avantajıdır. Yani ganimettir yani. Yani nasıl ki kıymetli şeylerin yok olmasını istemez, kütüphaneler telafisi mümkün olmayan ganimetlerdir. Hatta Mısır işgal edildiği zaman Hazreti Ömer öyle talimat vermiş. Aman demiş, yani şey yapmayın, kitaplara dokunmayın. Neyse Mısır valisi kitapları sağ salim elde ettik. Fakat içinde böyle saçma sapan fal, büyü kitapları var. Demiş ki işe yarayanları ayır, işe yaramayanları yak. Bundan dolayı Hazreti Ömer'e İskenderiye Kütüphanesi'ni yaktıran adam diye tarihte bakarlar. Halbuki İskenderiye Kütüphanesi Hazreti Ömer'den çok önce Hristiyanlarla putperestlerin arasında çıkan bir çatışmada yanmıştı. Bu bütün kaynaklarda var bu. Fakat işte tarihte böyle saçma bir iddiaya bütün herkesin sarıldığı çok hadise vardır. O da onlardan biri olmuş. İskenderiye Kütüphanesi kim yaktı? Hazreti Ömer derler. Yani bu herkese bilinir. 200 yıl önce yandığı, buna rağmen Hazreti Ömer yaktı demiş. Bundan da ilişki kuruluyor. Hatta anlatılıyor ki şu kadar bin kitap yakılmış. O kadar bin kitabın İskenderiye'de olması mümkün değil. O kadar şeyin, kitabın hamam külhanlarında yakılması mümkün değil. Yani bunlar biraz abartılı şeyler. Neyse, kütüphaneler için Osmanlıların çok hassas olduğunu biliyoruz. Hem fethettikleri yerdeki kütüphaneler, hem kendi yaptırdıkları kütüphaneler. Osmanlılar ciddi kitaba ehemmiyet veren bir cemiyettir. Osmanlı yapan en mühim değerlerden bir tanesi kitaba verdikleri ehemmiyettir. Osmanlı padişahları, sadrazamları, padişah hanımları, kızları kitap okurlardı. Şimdiki gibi değil. Şimdi cemiyet hiçbir şey okumaz efendim. Ama Osmanlıları kınarlar. Matbaa geç geldi, bilmem ne oldu, şu durum. Sanki kendileri okuyor. Matbaa var, şimdi okuyan yok.
Ve de kitap çok ucuz.
Ve de entelektüel insanlar da okumaz. Yani entelektüelim olduğunu söyleyen, yüksek tahsilli, cemiyetin yeri olan insanlar kitap okumazlar. Kitap okuyan, ben yurt dışında çok gezdim. Metroda hiç ummadığınız insanlar kitap okurlar. Büyük bir sessizlik içinde metro seyreder. Tramvaylar böyledir. Bizde tramvaylar, metrobüsler kitap okumayan larla doludur. Gençlerse sohbet ederler ya da müzik dinlerler. İhtiyarlarsa ya orta yaşlarsa birbirleriyle kavga ederler veya dünyayı kurtarırlar. Okuyan çok azdır. Bu bizim için bir üzüntü kaynağıdır. Eskiler okumayı severlerdi. Okutmayı da severlerdi. Kitap şimdiki kadar yaygın değildi. Pahalıydı. Kopya edilerek çoğaltılıyordu. Ama estetik oluyordu bu. Bunun için herkesin istifadesine olsun diye kitap yapıldı. Nereye? Her caminin yanında bir kütüphane veya her üniversite, medresenin yanında bir kütüphane.
Büyük, küçük.
Küçük, büyük. Hı hı. Mahalle kütüphaneleri var. Bu kütüphanelere o kişi belki kendi merakı çerçevesinde kitapları vakfeder. Ama ondan sonra çevreden gelen bağışlarla zengin, küçük de olsa bir geniş bir yelpazenin mahsulü olan kitaplar burada bunun. İnsanlar bu kitapları alır okurlar. Beğendiklerini kopya ederler. Anlatmak istediğim o değil, bunların muhafazası. Tabii kitap, kağıt yanmaya çok müsait. Bu kitapların başında Hafızül Kütüb isminde çok güvenilir, çok ciddi ve de entelektüel kimseler durur. Hatta bu Hafızül Kütüplere ve Emini Kütüplere bana şöyle bir mevzu lazım deyince size şu rafın şu sıradaki şu renkli kitabın şu sayfasına bak der.
Sayfanın başına evet. Kadar.
Kitapların içinde ne yazdığını bilir. Ben böyle Hafızül Kütüpler gördüm. Şimdi kütüphaneciler hiçbir şeyden haberdar değil. Hiçbir şeyden ya, maalesef.
Sadece kitabı getiriyorlar.
Kitap, yani şey,
o da dizine bakarak.
Teknik hizmet oraya evet. Bakıyor. Yani değil kitap hatırında. O kitap bizde var mı yok mu? İlle bakması lazım. Mevcut kitabı çıkaramıyor. Geçenlerde öyle bir şehir kütüphanesinden bir kitap lazım oldu. Gittim kapalıyız dediler. Niye kapalısın? Zaman kapalıyız dediler. Ama orada bir kadıncağız oturuyor. Dedim böyle böyle. Ertesi günü dedi gelin. Ertesi gün gittim. Ondan sonra benim aradığım kitap bir şeyde salonda. Salon şeyle kilitle kapanmış, yani hiç açılmamış. Demek ki hiç kitap isteyen yok. Yazmış şeyler, Osmanlıca eserler. Kilidin anahtarı kimde belli değil.
Ah yazık.
Evet, dışarıdan anahtarcı getirdiler. Kilidi kırdık, parasını ben ödedim tabii.
Kilidi neden?
Ben açtırıyorum.
Açtırıyorsunuz da. İnisiyatif
kullanan yok. Adam inisiyatif kullanıyor. Yazacağız biz diyor, çizeceğiz. Şey çıkacak buraya diyor, tahsilat çıkacak. Ona göre o zaman beni bekleyemem. O zaman diyor, parasını siz verirseniz yaparız dediler. Hmm. O da beni, bana güvendikleri için. Yoksa böyle bir şey olmaz. Başkası açtırmazlar. İçeriye sebep, dedikoduya sebebiyet verir. Açtılar. Kitabı bulmak mümkün değil. Kitap tasnifte var. Tasnifte bulamadı memure. Ben yardımcı oldum. Hanımefendi şöyle arasanız, acaba böyle arasanız. Baktım tasnife yanlış girmiş. Kadıncağız zaten kitaptan haberdar değil. Kitap yerinde bulunmadı. Ayrı bir yere konmuş. Neyse kitabı bulduk. Kütüphanelerimizin hali böyle. Ama bu kütüphanecilerin suçu da değil tabii. Yani marifet iltifata tabidir. Kütüphaneci bana dedi ki, hocam burası dedi talebelerin ders çalışma yeridir dedi.
Kitabını alır gelir
sessiz. Burada sessizce ders çalışır. Burada dedi şey yok dedi. Yani tabii kitap ki. Kitap isteyen olmaz dedi. Siz dedi nereden aklınıza geldi falan.
Ne zor yordunuz bizi.
Evet. Yani o kitap da orada var diye. Neyse. Şimdi eski hafız kütüpler böyleydi. Bu kütüphanelerin bir hususiyeti var. Yanmayacak ve yıkılmayacak şekilde inşa edilmiştir. Caminin nasıl? Yıkılması mühim değil. Caminin yanması mühim değil. Kütüphane yanmasın, yıkılmasın. Mimari
nasıl
stili, mimari stili kubbelidir. Aydınlık olması lazım. Havadar olması lazım. Ama kubbenin küçük, kubbe ağırlığının yandaki kalın sütunlara vurması lazımdır. O şekilde bir mimariyle yapılır ki kolay kolay kubbesi çökmez. Duvarları yıkılmaz. Kalın duvarları vardır. Yangın çıktığı zaman ve ahşap değildir. Ahşap hiç kullanılmaz kütüphanelerde. Taş kullanılır. Diyelim ki yangın çıktı, olmaz mı?
Raflar da mı?
Raflar değil ama şeyde evet. Raflar gene neyse, yani yangın çünkü şeyden çıkar, binadan çıkar. Yangın çıktığı zaman yukarılarda pencereleri vardır kütüphanelerin, aşağıda penceresi yoktur. Hem emniyet sebebiyle hem yangın sebebiyle. Pencereler yukarılardadır ve yukarıdan daha çok ışık alır. Hafif de eğimli olduğu için hamam gibi. Hemen hafızı kütüpler, demir kanatları vardır o şeylerin, camların. Hemen ellerindeki uzun sopalarla yangın çıktığı zaman mahallede hemen o demir şeyleri kapatırlar. Girmesin, böylece yangının sirayet etmesine mani olurlar. İstanbul'da çok yangın çıkmıştır. Bu yangınlarından bu kütüphanelerin çoğu kurtulmuştur. Hatta Galata Mevlevi Hanesi yandığı, özür dilerim, Yenikapı Mevlevi Hanesi yandığı zaman Mevlevi Hanenin kütüphanesi kurtulmuştur. Sadece o gece okumak üzere şeyh oradan bir kitap almış, o kitap yanmış şeyhin evinde.
Tek bir kitap.
Evet, o kitap yanmış. Kitaplara böyle itina edilmiş. Bu kitaplar bugün başkaca bizim bütün hovardalığımıza rağmen kalmıştır. Ve dünyada yazma İslam, Türk İslam eserlerinin en zengin olduğu memleket İstanbul'dur ve Süleymaniye Kütüphanesi'dir. Şimdi bu kitapların çoğu zaten Süleymaniye'de toplandı. Bir kitap arayacaksınız da Süleymaniye'de bulunmayacak. Ben biyografi çok yazdım. Bu biyografilerde, yani tercüme-i hallerde bakardım, yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi. Yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi. Veya İstanbul'da başka bir kütüphanede var. Bunun dışındaki mesela Fas'ta, Kahire'de, Bağdat'ta var ama Şam'da azdır.
Şimdi ekseriyet onlar İstanbul'da online değil. Oldu zaten.
Hepsi online oldu.
Daha rahat bulabiliyorsunuz.
Mikrofilme aktarılıyordu o zaman zaten. Şimdi online'a koydular. Yani büyük bir avantaj oldu. Şimdi araştırmacıların çok daha kolay ulaşması mümkündür. Şimdi aynı hassasiyet tabii ki devlet evrakı içinde gösterilmiş. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı tarihinde mühim bir şahsiyettir. Herkes onu İstanbul'u almasıyla tanır ama aslında Osmanlı İmparatorluğu'nu imparatorluk yapan Fatih Sultan Mehmet'tir. Pek çok devlet tacı Fatih Sultan Mehmet'e bağlı olduğu için Osmanlı Devleti onun zamanında bir imparatorluk olmuştur.
Kriterde
Osmanlıca
galiba,
ismiyle Devlet-i Aliye onun zamanında olmuştur. Devlet-i Aliye en büyük devlet demek. Başka devletler bağlıysa ona... Evet, orası imparatorluktur.
Evet, devlet bağlı olması.
Evet, bunun emperyalizmle alakası yok. Şimdi bazı böyle safça şeyler oluyor. Osmanlı imparatorluk değildi. Nasıl, nereden çıkarıyorsunuz? Emperyalist başkadır, imparator başkadır. Fatih Sultan Mehmet bu imparatorluğu nasıl kurdu? Yani Kırım'ı, Eflak Boğdan'ı, Arnavut tacını, Bosna tacını eline geçirerek değil elbette. Yeni baştan dizayn etti. Osmanlı teşkilatını 500 sene devam edecek şekilde dizayn eden Fatih Sultan Mehmet'tir. Şimdi bile pek çok müessesenin orijini, temeli Fatih Sultan Mehmet'e tarihlenir. Fatih Sultan Mehmet'in meşhur bir teşkilat kanunnamesi var. Bu teşkilat kanunnamesinde bütün Osmanlı devlet adamlarının vazifeleri ve işleri sayılıyor. Ve tabii onun zamanında ciddi bir diplomatika, yani resmi yazışmalar usulü getirilmiş. Fatih Sultan Mehmet Fars ve Uygur asıllı katipler istihdam ederdi. Çünkü Selçuklularda katipler, bilhassa divan katipleri yani maliye katipleri Farsça'ya tutarlardı kayıtları herkes okumasın diye. Ve de herkes okuyamayacağı şifreli bir yazı vardır, siyakat. O yazıyla yazarlardı. Dolayısıyla maliye yazılarını herkes okuyamaz.
Şu ancak anda ehli da, okur. Evet.
Şimdi bile herkesin okuyacağı gibi değildir. Bu Fatih Sultan Mehmet zamanı, hatta kendisi Uygurca öğrenmiştir bundan dolayı. Sırf bu yazıları okuyabilmek için Uygur alfabesi öğrenmiştir. Uygur alfabesi Arap alfabesine benzer ama ayrı bir alfabedir. Sanskritçeden alınmadır. Herkes mümkün değil okuması bunu. Ancak o alfabe hususu bilenlerin okuyabileceği bir şey. Böyle de bir sistem var. Her vesikada değil. Arazi ve mali evraklar bu şekilde tutulmuştur. Ve devletin sonuna kadar da, daha doğrusu Tanzimat'a kadar Farsça olarak tutulmaya devam edilmiştir. Tabii zenginliği, kağıdın bollaşmasıyla devlet arşivleri zenginleşmiş. Her türlü yazışma, daha doğrusu her türlü muamele yazılı olarak cereyan etmeye başlamış. Divan toplantıları yazılıyor, sonra onlar deftere geçiriliyor. Efendim, diğer divanlarda alınan kararlar, hüküm, ahkam defterlerine geçiriliyor. Şikayetler şikayet defterlerine geçiriliyor. Her birimin ayrı bir defteri var. Ve vilayetlerle yapılan yazışmalar mutlaka yazılı olarak yapılıyor. Ve vilayetlerde tutulan defterlerin de bir kopyası büyükşehirde tutuluyor. Kadılara emir verilmiş. Her kadı bir defter tutacak. İki defter tutacak. Biri kendinde duracak. Sonra kendisinden sonra gelen kadıya teslim edecek onu. Birini İstanbul'a gönderecek. İşte bu kadar badireye rağmen o mahkeme sicillerinin çoğu yanmıştır. Muhafaza edildiği yerden dolayı veya kaybolmuştur. Ama günümüze bir hayli mahkeme sicili intikal etmiştir. Bunların tozlu ve rutubetli sayfaları arasında bir tarih yatıyor. İnsanlar nasıl yaşamışlar, nasıl doğmuş, nasıl ölmüşler, nasıl evlenmişler, nasıl alışveriş yapmışlar buralarda, nasıl suç işlemişler, nasıl cezalandırılmışlar, buradan öğrenmek mümkündür. Tabii Osmanlı Devleti'nin en mühim hususiyetlerinden birisi teşrifata, protokole çok emniyet vermesidir ve yazışmalara çok emniyet vermesidir. Resmi yazıya bağlamen hiçbir şey yoktur. Ve Osmanlı'nın kendine mahsus bir ifade kelamı teşekkül etmiştir. Evraklar fevkalade tumturaklı lakaplarla başlar, tam ortasında sade bir Türkçeyle mesele anlatılır. Tek bir cümledir bir sayfalık evrak. Tek bir cümle.
Sonra yine selamlar, sabahlar, sahtecilik, vedalar.
Evet, sahtecilik olmasın. Herkes kopya edemesin. Katipler muazzam adamlardır. En ufak bir hata yapmazlar. En ufak bir hata yapmazlar. Baktınız. Yani hakim hata yapar. Vezir hata yapar yazarken. Ama katip hata yapmaz. Onlar çünkü alışmışlardır. Ezbere tıkır tıkır tıkır yazılacak mevzuyu bilirler. Ve tabii bu muazzam bir gelenek ve muazzam bir teşkilatın habercisidir. Bu evraklar Topkapı Sarayı'nda Hazine Dairesi'nde saklanıyor. Hazine Dairesi'nin bir kısmı malum bizim hazine dediğimiz hazinelerdir. Bir kısmı mukaddes emanetlerdir. Bir kısmı ise devletin yazışmalarının saklandığı yerdir. Arandığı zaman oradan bu evrak bulunmaktadır. Ciddi de bir tasnifi vardır. Zaten başındaki adamlar yıllarca orada çalıştığı için, çocukken oraya çırak olarak girdiği için,
evet,
bunları bilirler. Yani 100-150 yıl önceki bir evrakı sorun, o da üstadından, o da üstadından duymuş, o evrakı size hazine evraktan eliyle koymuştur.
Yeni bir değişiklik var mıdır bu zaman?
Zaman içinde Osmanlıca, ağdalı bir Osmanlıca ile yazılmaya başlanmış, Farsça yavaş yavaş terk edilmiş, sadece maliye vesikaları yine Farsça olarak yazılmaya devam edilmiştir Sultan II. Mahmud'a kadar. Ondan sonra artık bütün evrakların Osmanlıca yazıldığını ve yazışmaların Avrupa'yı bir usulle, işte numara vererek, kayda girerek, ayrıca geldi gitti Ahmet defteri tutularak yapıldığını biliyoruz. Ve her bakanlıkta bu sekreteryanın, bürokrasinin çok ciddi bir şekilde teşkil edildiğini biliyoruz. Bunlar çok entelektüel adamlardır. Usta çırak münasebetiyle yetişirler. Mesela meşhur Katip Çelebi buradan yetişmedir. Hatta bu hacı, hoca, kalfa gibi kelimeler burada kullanılır. Hacıdan, hocadan, kork karanlık geceden tabiri onlar için söylenmiştir. Bürokratik kalemlerdeki adamlar şimdiki maliyeciler gibi ne yapar yaparlar, seni borçlu çıkartırlar. Hacıdan hocadan korkmak lazım. Hacı hoca demek maliye katipleri demektir.
Hmm,
rütbeleri var onların.
Şimdiye göre
farklı. Yoksa hacı ile hoca alakası yok. Onu ona çevirmişler. Evet. Yani hace, hoca, halife, kalfa bunlar maliye rütbelerdir. Orada memurlar rütbeleri vardır Osmanlılarda. Hacı halifedir malum Katip Çelebi'nin esas ismi. Hacı halifedir. Yani hem hacı rütbesine gelmiş. Hatta bunlara çoğul olarak hacegan hocalar derler. Maliye bürokratlarına. Şimdi çünkü insanlara çok uzak gelen bir şey ama böyledir. Bunlar çünkü bütün mevzuatı bilirler. Mutlaka açığınız çıkar bunlara işiniz düşerse. Önce dalaşmayacaksınız.
Evet, ne derse evet.
Evet, Hacı Hoca ile yani maliyecilerle dalaşmayacaksınız. Şimdi bu evraklar bir nüshası yazılıyor, gönderiliyor, bir nüshası devlet arşivinde tutuluyor. Mutlaka.
Peki dosya olarak o yazışmanın devamı takip ediliyor mu?
Tabii ki.
Yani o yazışmanın devamı tarihine göre mi yoksa
şimdi şöyle,
dosyaya göre mi arşivleniyor?
Dosyaya göre arşivleniyor. Şimdi mesela İstanbul'dan bir tahrirat yazılmış Yozgat valisine. O zaman Sancak Bey. Bir nüsa orada kalır. Site duruyor ya o evrak. Hı hı. Sonra takip ediyorsunuz. Gitti bir şey gelmedi. Bir daha yazıyorsunuz.
Defalarca yani yazıldığı cevabı halde gelmeden dosyalanmıyor tabii, belki de.
Defalarca ayrı yerde muhafaza ediyor. Defalarca yazıldığı halde cevabı gelmedi. Bunun üzerine vali ona cevap yazıyor. Bu cevabın üzerine kalfa cevabı özetliyor. Sadrazam'a arz ediyor. Sadrazam okuyor. Divanda görüşüyor. Üzerine özet yazıp padişaha arz ediyor. Padişah da okuyor. Yazacağı bir şey varsa yazıyor. Bütün bunlar birkaç evrak bir dosya oluyor. Bunlar yuvarlanıp bağlanarak keselerde muhafaza ediliyor. Kadife keselerde veya bunlara mahsus keselerde. Bu keseler raflardadır. Üzerinde bağlandığı yerde bunun neyle alakalı olduğu telhis derler. Özeti yazar.
Ucundan bir şey sarkar.
Sarkar. Bunu da zaten bilirler herkes numarasını. Evrakların çoğu şimdiki gibi böyle dik dosyalar değil, yuvarlak halinde muhafaza edilmiştir usul. Bu belki muhafaza açısından çok kolay değil ama bulmak açısından çok kolaydır. Yani o belli bir sırası vardır bunun. Her evrak belli bir kesenin içindedir. Ayrıca dosya aramanız, dosyayı kaldırmanız ona böyle bir şey mevzu bahis değil. Her mesele bir habası kalındır o torbaların. Böyle torba. Yazışmalar yazılmış, çoğu yazılmış, yazılmış. Ya, evet. Sonra bunlar devlet arşivi tasnif yapılırken normal dosyalamaya tabi tutuldu. Aynı şimdiki gibi. Bir dosya. Dosyanın üzerine numara yazılıyor. Numaranın altında bu dosyanın neye dair olduğu yazılıyor. İçinde evet, evrakları var. Bu evraklar mahzende muhafaza ediliyor. İsteyenlere veriliyor. Cumhuriyet'ten sonra Cumhuriyet Arşivi muhafaza edildi. Osmanlı Arşivi ayrı bir müdürlük halinde muhafaza edildi. Fakat bu arşiv vesikalarının çoğu müteferrik. Bir kısmı Topkapı Sarayı'nda, bir kısmı valiliklerde. O taşlı arşivinin çoğu yok oldu gitti. Kayıplarla, yangınlarla, işgallerle taşra, mesela valiliklere ait evraklar elimize çok azdır.
Bununla ilgili nüfus ve tapuda ciddi sıkıntılar
çok sıkıntılar var. Bilhassa bu hicretlerde, yangınlarda tapu defterlerine çok emniyet verilmiş. Tapu defterleri kurtarılmış ama nüfus defterleri ve buna benzer diğer defterlere emniyet verilmemiş. Bunun iki sebebi var. Birincisi malcanın yongası, tapu önce geliyor. İkincisi de nüfus defterleri pek sevilmez. Çünkü nüfus defterleri askerlik demektir. Maliye defteri vergi demektir. Yani bunun yandığını çok aramaz insanlar. Hatta yandığını isterler. Ama tapu defterleri çok mühimdir. Çünkü malınızı o ispatlıyor. Anadolu'nun her yerinde tapu kayıtları çok muntazamdır. Nüfus ve maliye arşivi fevkalade zayıftır.
Bu aslında profilimizi de galiba
gösteriyor. Evet. Ben bunları gördüm. Bu arşivleri ben gördüm taşrada, kasabalarda. Yani bu halimiz böyle. Askerlik arşivlerimiz de öyle. Şubelerin altında o eski askerlerin kayıtları yanmış, fareler yemiş, sular basmış. Ha, bir tek orada mı? İstanbul'da da devlet arşivi yıllarca kapalı kalmış. Bu devlet arşivindeki pek çok evrak rutubet ve hayvan sebebiyle zayi olmuş. Bir kısmı SEKA'ya gönderilmiş. Hamur yapılmak üzere fersud evrak olarak. Hatta meşhur hikayedir. İbrahim Hakkı Konyalı 1933 senesinde Bayezid Kütüphanesi'nin önünden geçerken oraya yığılmış evraklar görüyor. Şöyle bakıyor. Allah, eski evraklar içinde vakfiyeler var. Hüseyin Baykara divanı var, meşhur Herat Padişahı. Allah Allah, bunlar ne diyor? Soruyor. Efendim diyor, bunlar Bulgaristan'a biz okkası 50 kuruştan sattık. Yani götürülecek trenlerle Sofya'ya. Ya olur mu böyle bir şey diyor. Ne yapacak? Hemen bir mektup yazıyor. İnönü'ye açık. O zaman İnönü Başbakan. İnönü'ye açık mektup. Milli servetimizdir, hazinemizdir. Bunlar nasıl satılır diye. Tabii o zamana kadar birkaç vagon gitmiş. Bu da gidecek. Neyse hükümet hemen bir tamim gönderiyor. Durduruyor şeyi. Bulgaristan evrak satımını durduruyor. Ondan sonra İbrahim Hakkı Konyalı seviniyor tabii yani. Evrakların en azından satılmasına mani oldum diye. Sonra merak ediyor. Ne oldu acaba? Nereye koydular o evrakları? Tahkik ediyor, SEKA'ya gitmiş evraklar. Allah diyor, belamı verseydi, kalemim kırılsaydı da diyor, mani olmasaydım. Keşke Bulgaristan'a gitseydi. Çünkü Bulgarlar onları aldılar, Milli Müze'ye koydular. Gördüm ben, orada bir kısmını. Güzel bir de kataloğunu yaptılar ve bize de gönderdilerdi. Yani biz bunu sizden aldık, kataloğunu da yaptık. Buyurun, siz de istifade etmek isterseniz, şunlar bizdedir diye Bulgarlar bunu bize gönderdiler. Bu vagonlarla evrak şeysi sattınız budur. Yani sattığımız kötü olmamış, iyi olmuş. Keşke hepsini satsalarmış. Satmadığımız kötü olmuş. Bunu İbrahim Hakkı'nın soruyor, ben söylemiyorum. Elim kısaydı da diyor, bu yazıyı yazmasaydım ben diyor. Peki, bunlar Türkiye'de yaşandı yani, bunlar hikaye değil.
Dünyadan örnekler böyle mi?
Dünyadan örnekler böyle değil. Geçenlerde halkın tapınak şövalyeleri diye bildiği protomasonların Templiye şövalyelerinin muhakemesine dair zabıtlar yayınlandı. 700 yıllık. 1300'lü yıllarda Güzel Filip, o zaman kral, Fransa kralı mahkeme etti bunları, sonra onları yaktırdı. Mühim bir hadise. Onların evrakları yayınlandı. İngiltere'ye gidiyorsunuz. İngiltere biliyorsunuz Avrupa'nın tarihi en gayrimedeni olan yeri. Yani en geç medenileşmiş yeridir. Hava iklim sebebiyle. Bir Fransa değil yani, bir Almanya değil. 600-700 senelik köylerde vaftiz kayıtları buluyorsunuz. Adam gidiyor, gayet güzel buluyor. Tutulmuş evraklar, saklanmış. Eskilerde saklama, yazıya geçirme, muhafaza etmek kabiliyeti ve merakı var. Ben çok eski ailelerin fotoğrafları çocukların eline oyuncak olarak verdiklerini, eski aile evraklarını çocuklar arkasını karalasın diye verdiklerini, ocak tutuşturmak için kullandıklarını gördüm. Ve bunlar öyle kelifel insanlardı. Köylü değillerdi. Ne lazım? Bir kısmında da tabii korku. Eski yazı evrak aman saklanmasın. Bir kısmı da ne geldiyse başımıza bunlardan geldi. Bir kısmı da küskünlüğüyle bunları. Ben çok bilirim böyle eski evrakları, aile evraklarını yok edenleri, ki bunlar diyeceksiniz sadece tapu değil, kim bilir içinde daha neler vardı.
Şimdi bit pazarı misali, toplanıyor onlar, evet.
Bunların hepsi ocaklarda insanları ısıttı. Ben onlara şahit oldum, biliyorum, duydum. Yani ama Avrupalılar böyle değil. Tabii ki Avrupa arşivleri bizden çok daha ileridir. İtalyan arşivleri Osmanlı tarihine ışık tutan vesikalarla doludur. Bizde pek çok hadise karanlıktayken bir papalık arşivi, Venedik arşivi ve Alman arşivlerinde bulunan bir vesikayla bu hadise aydınlanmaktadır. Halbuki bunun bizde olması lazımdır. Burası bir enteresan. Biz maalesef biraz hovarda bir milletiz. Değerlerimize, mallarımıza çok fazla kıymet vermiyoruz. Ne olacak diyoruz ama sonra pişman oluyoruz. Bu arşivler perişan haldeydi Turgut Özal zamanına kadar. Turgut Özal, Allah rahmet eylesin, bu devlet arşivine el attı, tahsisat ayırdı, iyi insanları başına geçirdi, yani meraklı insanları başına geçirdi. Arşivler tasnife başladı, o zamana kadar %10'u bile tasnif edilmemiş. Onlar da şahsi gayretler. İşte İbnül Emin, Muallim Cevdet.
İhtiyaç duyuldukça.
İhtiyaç duyuldukça bir miktar tasnif etmişler. Turgut Özal zamanında başlayan furya yine bitmedi. Yine evrakların çoğu mahvolmuş. Ben giderdim. Evrak yok, kaybolmuş, erimiş, yok olmuş. Ya bir de öyleleri var. Kayıtta yani gözüküyor ama elimize de gelmiyor evrak. Yani böyle bir durum da var. Şu anda da devlet arşivlerinin durumu bir hayli iyi. Hem fiziki durum itibariyle hem ulaşmak itibariyle, ama kim bilir daha neler zayi oldu gitti.
Gün ışığına çıkmayı bekliyor. Çok teşekkür
ediyorum. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
İpek Yolu.